Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 15. ayrım. Şu Fuat nasıl biri bakalım? Onunla konuşup anlaşsak mı? O kongrede o da varmış. Hem de elebaşlarından belki. Hepsi komünist bu orospu çocuklarının. Ne günlere kaldık. Refik'in o yollara sapmamasından mutluydu. Son yıllarda öyle şeyler olmuştu. Öyle temiz aile çocukları öylesine sapıtmışlardı ki oğluna güveni, saygısı artmış, eskisi gibi saldırıp hırpalamaktan vazgeçmişti. Ara sıra takılıyordu, o kadar. Oğlanın da aldırdığı yoktu artık. Dışarıya sinema öğrenimine yollamayı bile geçirdi bir ara. Oğlan ona da yanaşmazdı belki. Yanaşır mı? Onun düşkünlüğü Beyoğlu'ndaki çevreye, sokaklara, Yeşilçam dedikleri, puşların, pezevenklerin, orospuların pazar yerine. Daha 20'sine varmadan medyi karı kalmamıştır her gelenin. Seniye'yi daha az seviyordu. Kız olduğundan mı, mefareti andırmasından mı? Benziyor denemezdi. Mefaret güzel kadındı. Bu da çirkin sayılmaz belki. Mızmız huyundan mı, ya da epey yıllar ayrı kalmasından mı nedense hep bir uzaklık duymuştu kızına karşı. Kadınların eczacılığı ülke çapında ellerine geçirmelerini öyle bozuluyordu ki, bir de Seniye'nin, özellikle Seniye'nin gelip eczaneye kurulmasına dayanamazdı. Bereket kız da öyle bir şeye kalkışmadı. Eczanede kalfayla birlikte yediği dayak mesleğe de mi soğukluk yarattı ne? Hukukçu olacak. O mızmızlıkta kadınlara hep acırdı içinden. Zayıftılar. Ezilmeleri de bir zorunluluktu. Annesi, kızı, kız kardeşi, karısı, sevgilisi, metresi hepsi içindeydi bunun. Yaşamak denen oyunun kuralı bu. Kadını ezim ezim ezeceksin ki yaşamın ortak tadı çıksın. Gövdemizin yaratılışında başlıyor bu. Bir istek kabarıyordu içinde. Hastalıktan bu yana ilk, demek artık. Daha epeyi beklemek zorunda olduğunu da biliyordu. Şakası yok, güm diye gideriz sonra. En son Nazmiye'yi ayarlamıştı bir kuaförü. Anası, bir de küçük oğlu. Aynalıçeşme'de bir ev tutmuştu onlara. Bir apartmanın ikinci katı. Orada kalıyorlardı. Ara sıra armağan filan. Pek de ucuza geliyor denemezdi ya. Biraz da iyilik duygusu vardı işin içinde. Kocası şoförmüş Nazmiye'nin. Trafikte gitmiş 4 yıl önce. Çirkin de sayılmaz. Elinin altında temiz bir şey bulunması iyi oluyordu ara sıra. Bir doktor arkadaşı frengi almıştı. Ondan beri çekiniyordu doğrusu. Bel soğukluğuna aldırmazdı. 3-4 kez atlatmıştı. İlkinde daha antibiyotikler de yoktu. Ne acılar çekmişti. Frengi boktandı. Almanya'dayken ne kızlar ne kadınlarla yatmıştı. Ne hastalık ne bir şey. Almanlar temiz millet, uyanık millet. Hitler işleri sonunda boka sürmeseydi, şimdi 33'te Hitler iktidara geçtiğinde Almanya'daydı. Kimya öğrenimine gitmişti. 1 yıl okuyabildi ancak. Babasının ölümüyle öğrenimini yarıda bırakıp dönmek zorunda kaldı. Eczacılık fakültesinden diplomayı aldığında bu eczane devren satılıktı. O günler eczane açmak bir sorun. Öyle herkese her yerde eczane açmak izni nerede? Burayı alabilmek için bile ne aracılar koydular. Ankara'da nice etkin kişilere başvuruldu. Şimdi her köşe başında bir eczane. Sonra o zamanlar eczacı dedin mi, bütün mahalle Zühtü Bey'den sorulurdu. 2 sokak ötedeki karakol bile önemli şeyleri Zühtü Bey'den sorardı. Partinin, Halk Partisi'nin, başka parti yoktu ki, güvenilir adamıydı. Hiçbir gün politikaya ulu orta karışmadı ama saygınlığı vardı. Demokratlar başvurdular, yanaşmadı. Ondan sonra da hele 60 ihtilalinden sonra her şeyin çivisinin çıktığını görüp bir kez daha inadı tuttuğu yolun doğruluğuna. Şu partiye, şu partiye değil, vatana, devlete bağlıydı. Biraz geç evlenmesine karşın en büyük yanlışı gene de evlenmesiydi belki. Evlenecek adam olmadığını anladığında ikinci çocuk da gelmişti. Mefaretle ilişkileri aileler arası tanışıklıkla başlamıştı. Beyoğlu'nda akşam sanata giden biraz oynakça bir kızdı Mefaret. Zühtü Bey'in annesi Saadet Hanım sağdı o zaman. Mefaret de koyu sofu annesiyle ara sıra konuk gelirlerdi Zühtü Bey'lere. Durumları oldukça sarsılmış Mersinli bir tüccar ailesiydi bunlar. Şakira Hanım, Mefaret'in annesi, dini bütün bir Müslüman olan Saadet Hanım'la Fatih'te mi, Eyüp'te mi, bir mevlüt ya da bir vaazda mı tanışmışlar ne? Öyle kaynaşmışlar ki kısa zamanda o kadar olur. Zühtü Bey'in gözünden kaçmamıştı eve girip çıkmaya başlayan bu fıkır fıkır ceylan gibi kız. Zühtü Bey bir akşam okul çıkışı Beyoğlu'nda rastlama oyunuyla Mefaret'i parmak kapıdaki garson yerine atınca evlenme gündeme giriverdi. Beklenenden çabuk olaya iki aile de seviniyordu aslında. Sevinip sevinmediği belli olmayan tek kişi evde yaşamı boyu varlığının bilincine pek varılmayan Makbuş'tu. Ona sorulsa ne derdi acaba? Belli değildi orası. Evliliğin daha ilk yıllarında başlayan dırıltılar, Saadet Hanım'ın kısa süre sonra ölümüyle gün günden artarak büyümeye başlamıştı. Lena'ya yakalanması bugünlere rastlıyordu Zühtü Bey'in. Yöredeki dertlilerin, dertlilerin odak yeriydi Zühtü Bey'in eczanesi. Yalnız ilaç satmıyordu. Doktorluk, sırasında avukatlık, giderek mahalle kabadayılığı, hiç değilse çevrede ona buna sataşan serserileri, şu ya da bu yoldan, karakolda farakaya yatırmak giriyordu buna, çizgiye getirmek, bakıyorsun işleri arasındaydı. Lena'yı tanıması da böyle oldu. Yorgo Mavridis'ten, Lena'nın babasından bıçak gösterip para sızdırmaya kalkan, darendeli bir kasap yamağını sille tokat dövdüğü bir gün. Yamağın arkasında tarla başından birileri vardı belki, onlar da sindiler. Eczaneye gelen Lena'dan öğrenmişti olayı. Çarpıntısı mı var babanızın? Olayı anlattırınca birden tepesi atmıştı. Aslında böyle şeylere pek karışmazdı gene de. Lena anlatırken gözleri dolu dolu olunca gözlerini de kaçırmamış, gözlerine dikmişti Zühtü Bey'in. Umarsızdı. Sığınmaydı bu bir tür. Hemen de tümü Atina'ya göç etmiş eski bir Rum ailesiydi Mavridisler. Amcasının biri dağa çıkmış. Elas'a katılıp Almanlara karşı savaşmış. Yıllardır da Atina'da. Keyser yani Kayseriler denen semtte pastacılık yaparmış. Bunları Lena'dan bölük pörçük öğrenmişti Zühtü Bey. Belki de bir zamanlar Almanları tuttuğunu bildiğinden Lena pek konuşmazdı bu konularda. Bu işlere ilgi duyduğu da yoktu kızın. Öteki amcası ile halası da Pire'de lokanta, meyhane gibi bir şeyler işletiyorlar diye söylerdi. Pek sık da mektuplaşmıyorlardı Zühtü Bey'in bildiği kadarıyla. Karanlık bastıkça eski anılar üşüyordu sanki. Uzanıp başucundaki lambayı yaktı. 60'ı buldun mu başlar en eskilerden eskilere geçmişin saldırısı. Bir tür bunama başlangıcı. Beyin damarları kireç tutuyor demek. Daha bugün öğrendiğin akılda kalmaz da bilmem ne zaman bilmem kim ne demiş sesi bile kulağındadır. Allah kahretsin, yeni ilaç adlarını bile tutamıyorum. Bu yaşlılığı çıkaranın. Lena'yı anımsaması hiç de öyle gelmiyordu oysa. Hiç çıkmamıştı ki aklından. Nazmiye'yi tutmasında Lena'ya benzerlikler taşıması etkin olmuştu belki. Burnu, çenesi, boynu da andırıyor. Lena'nın kuğu boynu yanında Nazmiye'ninki yolunmuş hindi be. Doyurucu kadın. Lena da doymak bilmezdim bir türlü. Çoktan doyacak yaşa geldin aslanım. Aslanlar da enfarktüs oluyor demek. Yorgo Mavridis'in enfarktüs krizinde Lena'nın ağlamalarını anımsadı. Zühtü Bey bozulmuş, haşlamaya kalkışmıştı. Yan odada ses çıkarmadan için için ağlamasını sürdürmüştü kız. O gizli hıçkırıklardaki acılık daha o zaman sinsice içine çökmüştü de şimdilerde yeniden akşamın bu saatinde hem de Lena'nın mendile boğulmuş yanık sesiyle kıpır kıpır dikermeye başlamıştı enfarktüslü yüreğinde. Gözleri yanıyordu, göğsünde sıkışma neredeyse. Niye o kadar kötü davrandım o kıza? Ne oluyor bana? Yufka yürek karılara döndüm. Ara sıra sert yaptım belki. Kötü davrandım denmez Lena'ya. Mutluydu. Seviyordum da. Sevmiyor muydum? Nazmiye'yi mi seviyorum dedim. Duysa hastaneye damlardı o da. Duymadığı iyidir. Bir de o çıkmasın başıma. Birkaç hafta uğramadığım olmadı mı hiç? Kim bilir nereden otluyordur o da. Bir de hastalık alırsak bu yaşta tamam. Nazmiye öyle kadın değil ya. Gene de belli olmaz. Aman tatsız her şey. Uyusam artık. Uyuyamıyordu. Lena'ya değil belki. Mefaret'e kötü davrandığını yadsıyamazdı. Onun hıçkırıklarını anımsamanın acılığı da yoktu. Ta içinde sürekli bir kızgınlık duymuştu Mefaret'e karşı. Parmak kapıda kırık somya üstündeki divana daha ilk yıktığında kendisinin oluşunu mu bağışlayamamıştı. Bu kadar kolay bir kızla mı evlenecekti Zühtü Bey? İlk bozduğu kız da değildi Mefaret. Biraz parayla, biraz ürküterek susturup örtbas ettiği iki değil üç olay daha vardı geçmişinde. İlkini hiç anımsamamalıydı. Onun için iki diyorlardı. Gerçi onların yanında kraliçeydi Mefaret. Sonra aile ilişkileri. Biraz daha erken ölmeliymiş Saadet Hanım. kadıncağız acılar anıtıydı. İki çocuğu gitmiş gencecik. Büyük abimi değil de Rukiye'yi anımsarım hayal meyal. Benden 2 yaş küçüğünü. Baban desen bana çekmişti koca Balkanlı. İskeçe'de dede ağaçta birer karı daha beslermiş. Buraya geldiğinde sakal bırakıp kendini dine vermiş görünüyordu. Cami cami dolaşırdı. İş güç yok. Ben bu eczaneden kazandım kazanmasına da asılmaya Balkan'dan torbayla altın getirmişler. Babam hanların öteki hisselerini satmasaydı biz aman içine hepsinin. Yaşadık. Yaşıyoruz işte. Elimizde bir şeyler kaldıysa anamdan. Akıllı kadın. İleriyi gören. Anama düşkündüm. Bizim çocuklara bakıyorum da mefaret umurlarında değil. Ya olacak mıydı? Mefaret ana mı? Benim anam? Cahil, zavallı bir kadındı senin anan. Kadın işte. Mefaret gibi kuşan mağazasında tezgahtara bile göz süzen türünden değildi. Mefaret'in birileriyle ilişkisi olduğundan gerçekten kuşkusu vardı Zühtü Bey'in. İzledi, izletti, yakalayamadı. Sonunda o pimpon herifle çekip gidince adam da Mersinliymiş. Şemi Bey, Anamurluymuşlar da Mersin'de mi otururlarmış? Daha küçük yaştan aşıkmış Mefaret'e. Sonunda bir akraba evinde rastlamışlar. Önce kıyametleri koparmıştı Zühtü Bey. Cezaevlerinde süründürecekti ikisini de. Ya Lena ne olacaktı? Mefaret biliyordu Lena ile ilişkisini. Bilmeyen mi kalmıştı? Sorunu gürültü çıkarmadan çözümlemek iki yanında yararınaydı. Kendine bile söyleyemiyordu ya. Uzun süre aramıştı Mefaret'i. Hem de öyle bir cinsel özlemle ki. Lena'dan başkası da karşılayamazdı bunu. Gün geçtikçe çevresini kuşatan yalnızlık duygusuyla bir şeyin bilincine vardı. Lena'yı Mefaret'le birlikte istiyordu. Bütün hırgüre karşın Mefaret evdeyken başka bir tür tatlıydı Lena. Şimdi yalnızlığı yaratan eksiklik duygusuydu. Bir yanı eksiklik. Kurtulması için çok yıllar geçmesi gerekti. Tam alıştığı sırada Lena çekip gitmişti. Bu orospulara acımak mı? Nesine acıyacaksın? Uyumak en iyisi. Gözleri kapanmaya başlamıştı. Daldığı sıra kapının açılıp hemşirenin girdiğini, şöyle bir bakıp kapıyı usulca çektiğini bakmadan görür gibi oldu. Kas katı bir uykuya gömülmüştü. Sabah gözünü açtığında dereceyi uzatan hemşireye sevinerek bakıyordu. Almadı dereceyi. Hastalıktan bu yana böyle deliksiz uyumamıştı. Önceleri de uykuları bozulmuştu iyiden iyiye. Hastalık geliyormuş demek. Atlamıştı artık. Bıraksalar yürüyerek giderdi eve. Saat 8'e geliyordu. Sabırsızlıkla kalkıp tuvalete geçti. Tıraşını olurken bir yorgunluk duymasına bozuldu biraz. O kadar da olmayacak mı bir vurgundan sonra? Bütün evecenliğine karşın hastanedeki işlemlerin tamamlanıp kapıda bekleyen arabaya geçmesi 11'i buldu. Doktorların tıraşını dinlememişti bile. Bildiği şeyleri yineliyorlardı. Şunu yapmayacaksın, şöyle olursa böyle olur, haplarını saatinde almazsan ananızın a hergeleler. 40 yıllık orospuya öğretiyorlar. Burada öldüremediniz ya, paçayı kurtardık. Kolay ölmem artık. Refik'le Seni'ye gelmişlerdi almaya. Bir durgunluk vardı üstlerinde. Arabada neşeli göründüler gene de. Evin önünde inip de merdivenlere gelince Refik koluna girmek istedi babasının. Zühtü Bey iteledi. Senin koltuğunda yürüyeceksem öleyim daha iyi ulan. Merdivenleri çıkması kolay olmadı. Katın açık kapısında bekleyen Makbuş'un gözlerindeki yaş da sinirine dokunmuştu. Ona bir şey diyemedi. Ona diyecek neyin var? Soyunup da hazırlanmış kar yolasına uzandığında Enikon'u yorulduğunu görünce acı doldu içine. Palavrayla yürümüyordu işler. Yeni bir yaşam biçimini iyice içime sindirmeliyim artık. Odasına baktı. Pencereden görünen Sultan Selim tepelerindeki İstanbul, Haliç, altta Kasımpaşa, eski tanıdıklar dikilmişlerdi pencerenin önüne. Pervin'i Melih Hanım'ı sordu. İyiymişler. Üşütmüş Melih Hanım. Ateşi çıkmış biraz, yatıyormuş. Yatsın, ona bir bok olmaz. Pervin de işindeymiş. Doğruldu Zühtü Bey. Gelin buraya dedi çocuklarına. Makbuş kapı dibindeydi. Bana hastalığımdan söz edeni kovarım bu evden dedi. Herkes kendi işinde gücünde. Bitti bu. Bu hastalığın ne olduğunu bana siz öğretecek değilsiniz. Doktorların da tümünün ağzına sıçayım. Sanki bir bok bilirler. Kaçının reçetesini kafalarına çalmışımdır. Böyle miydi eskiden? İlaçları biz yapardık. Tekel bayine döndürdüler eczaneyi. İşlerine geliyor pezevenklerin. Cahillikleri örtbas oluyor. Dediğim gibi Hadi şimdi çıkın odadan. Uyuyacağım. Evdeki yaşam böyle başladı. Öğlende yemeği Seniye ile Makbuş'la masada yediler. Pervin geldi biraz sonra. Çekingen bir geçmiş olsunla bir süre oturdu Zühtü Bey amcanın yanında. Meliha Hanım mı? İyi olacak inşallah gibi bir şeyler mırıldandı. Durgundu Pervin. Kalkıp giderken Seniye ile kaçamak fiskosları da gözünden kaçmadı Zühtü Bey'in. Pervin'e alt katı kiraya verirken bu gencecik dul içinde bir şeyler geçirmişti içinden. Kolaylık göstermesi biraz da ondandı. Seniye ile hemencecik kaynaşıvermeleri tasarılarını bozdu. Zühtü Bey amcası olup çıkmıştı Pervin'in. Kız evin içinde bir yakınmış sanki. Bu da böyle olsun, ne yapalım. Evi vermesinde etkin olan bir de ecza deposu sahibi vardı. Pervin'in çalıştığı doktorun akrabası mıymış ne? Bu kızı da doktor iyi ediyordu demek. Boş kalacak değildi ya. Aslında alt katı kiraya vermesi Mefaret'in annesini getirip oturtmasına karşı bir önlemdi. Sonra da alışılıp gitti. Uzun yıllar oturan birilerinden sonra gelmişti Pervinler. Eski bir Ermeni eviydi bu ev. Babasının son günlerinde almışlardı. Üst kat büyük, geniş. Alt katı yarım sayılır. Bayır üstünde olduğundan alt katın yarısı da toprakta. Evini çok severdi Zühtü Bey. Çeşitli olanaklar çıkmasına karşın bir başka yere taşınmayı hiç düşünmemişti. Hele odası. Annesinin düzenindeydi oda. Babası ölüp de Zühtü Bey evlenince bu odayı ona bırakmıştı Saadet Hanım. İki kişilik topuzlu kara demir karyolası, pencere önünde halılarla kaplı divanı, ak kireç badanalı duvarda işlemeli kuşlu eski yazı levhaları, Nuh'un gemisi, Eshab-ı Kef, çapraz asılı duran kabzaları gümüş savatlı iki piştof, iki Çerkez kaması kınında kahverengi ağır kadife perdeler, yüksek tahta işlemeli tavandan uzanmış saçaklı avize, ara sıra değiştirilen taban halıları mutluluğunun ayrılmaz parçalarıydı. O, sonradan odanın tümüyle uyumsuzluk içinde yöresine baş kaldırır gibi duran bir berjer koltuk koydurmuştu yalnız. Bu odada yalnız Mefaret'le yatmıştı. Ne gizlere, gözyaşlarıyla karışık, ne coşkulu sevişmelere tanık olmuştu bu sessiz, suskun oda. Hazdan kaç kez geberecekti kahpe. O pörsük herifle. O pörsük herifle kalır mı o karı? Ben bile doyuramadım. Yemeküstü ilaçlarını alıp uzanınca eczane işine öyle takıldı ki kafası, uyku tutamadı bir süre. Yemekte ağır mı gelmişti? Ne yedim ki? Palavrayla olmuyor aslanım. Eskisi gibi değil işler. Önce Makbuş'a söylemeli. Ağır yemekler, hamur işleri, tatlılara paydos. Dinler de. Sen dinleyecek misin? Pek fazla kilom yok aslında. Kendimi bildim bileli 79-80. Boyum 78. Birkaç kilo vermek iyi gene de. Doktor da öyle dedi. Kendi koca götüne, göbeğine baksın o. Şu boş zamanları da değerlendirmeli. Sandık odasında bir köşede yığılı duran kitaplarından seçmeler yapıp usul usul başucuna dizdi. Eski Türkçe çoğu. Safahat, Nur Baba, Sodom Gomore, Sözde Kızlar, Ben Deli Miyim? Safahat'ı çok severdi. Akif'in bazı şiirleri, Çanakkale Şehitleri belleğindeydi okuldan beri. Korkma Sönmez'i yazmış adam. Nur Baba'yı da çok eskilerde okumuştu. Bektaşi Baba kadınları kendine bağlıyor, hü deyip yallah. Çok güzel yazmış. Kazıdın mı altından bu çıkar dünyanın. Ben deli miyim de anlatıyor Hüseyin Rahmi ya. Yazar çizer de yetişmiyor artık. Eczacı yetişiyor mu ki yazar çizer yetişsin? Bokluk geldi mi her yana birden geliyor. Yoksa batıyor muyuz? Allah korusun. Batar mı bu ülke? Batmaz. Sık sık yinelediği dizeleri mırıldandı gene. Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta. Çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesimi. Batmaz da batmasına. Yalnız sıkıntı var. Komünistler boş durmuyor. Neydi o kongrede? Ne başkan dinliyorlar ne bir şey. Sömürü düzeniymiş de bunu değiştireceklermiş. Sonra ne bok yiyeceksiniz? Belli değil mi ne bok yiyecekleri? Çoğu da CHP'li. CHP'yi ellerine geçirdiler zaten. Bu Fuat'la ne yapacağız peki? Ertesi sabah görüşmeye gelinceye dek birbirini tutmaz öyle çok şeyi dolanıp durdu ki kafasında. Koskocaman bir deste kırmızı gülle Fuat kapıda göründüğünde nasıl konuşması gerektiğini bulamamıştı daha. Komünistliğin simgesi olduğunu çok iyi bildiği bu kıpkırmızı güller içinde ne diyecekti şimdi? Ardından Refik de girdi odaya. Geçmiş olsun abi. Abi sözünü pek sevmezdi. Fuat öyle içten, öyle sıcak bir gülüşle söylemişti ki, ne diyeceksin şimdi? Herif evimize gelmiş, buyur bakalım. Pencere önündeki divana oturdu Fuat. Zühtü Bey oberjer koltuğuna yerleşti karşısına. Refik de sandalyeye ilişti. Şimdi hastalığı anlattıracak herif. Aynı gülüşle balıklama dalar gibi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 150. Devamı 16. ayrımda.